Ayrım 19.
Sayfa numarası 115. Çünkü anlama, anlaşılması istenen varlığa özne yabancı bir etkinlik değildir. Anlaşılması istenen varlık nasıl tinsel, tarihsel bir varlıksa onu kavramak isteyen anlama etkinliği de aynı şekilde tarihsel, tinsel bir varlığı gösterir. Çünkü o da tinsel, tarihsel bir varlığa ait olan bir etkinliktir. O halde Gadamer için anlamanın tarihselliği bilim tarihiyle ilgili değildir. Tersine varlık tarihiyle ilgilidir ve bu ilgi ona göre doğrudan doğruya hermenetik temel problemine götürür. Aynı eser, sayfa 19. Anlamanın yöneldiği varlık ile anlamanın kendisi aynı özdendir. Her ikisi de tarihseldir, tinseldir. Bundan ötürü tarihsel, tinsel bir varlığa yönelen anlama böyle bir yönelme içinde aynı zamanda kendini de kavrar. Gadamer'in anlamanın tarihselliği ile ilgili formülü bunun için şimdiye kadar ifade edildiği gibi yalnız tinsel bilimsel araştırmaların obje alanına yönelmez, her şeyden önce de anlayanın kendisine, tarihselliğine yönelir. Aynı eser, sayfa 19. Bu anlamda anlamak bir nesnede kendini anlamak demek olacaktır. Bunun anlamı ise Gadamer'e göre bir ortak anlama katılmaktır. Öbür yandan bu anlam, bu nesne, söz gelişi bilimsel bir analizin objesi olamaz. Çünkü bunun için bir yönteme, bir teoriye, bir bilimsel meta dile gereksinme vardır. O halde geriye bir çıkış yolu kalıyor. Bu nesnede kendini anlamanın sistem önerisini tarihe aktarmak, buna göre de bir açıklayıcı tarih felsefesine çağrıda bulunmak. Aynı eser, sayfa 21. Burada söz konusu olan tarih felsefesi daha açık bir anlamda kültür felsefesidir. Söz gelişi bir edebiyat metnini anlamak, bu edebiyat metninin de kendi tarihselliğini anlamak ve bunun sonucu olarak da tarihi anlamak demek olur. Şimdi bu tarihi anlamanın ne olduğunu biraz daha yakından görelim. Bunun için de insanın içinde yaşadığı durumun ne olduğunu soralım. İnsan zamanın belli bir durumu içinde yaşar. Bu şimdi dediğimiz aktüel bir yaşantı zamanıdır. Şimdi sonlu olan, sınırları olan bir durumu gösterir ancak sınırları olan bir durum nedir? Biz durum kavramını onun görme olanaklarını sınırlayan bir duruş yerini tasvir etmekle belirliyoruz. Durum kavramına bundan ötürü ufuk kavramı da katılır. Aynı eser, sayfa 115. Ufuk kavramının durum kavramına katılmasıyla durum kavramı daha bir somutluk elde eder. Buna göre durum bir görme ve bir kavrama etkinliğini ifade eder ama bu zamanca belirlenmiş bir görme ve kavrama ufku demektir. Ufuk, belirli bir noktadan görünebilir olan her şeyi çevreleyen ve kavrayan bir görme çevresidir. Düşünen bilince uygulandığında biz ufuk darlığından, mümkün ufuk genişliğinden, yeni ufukların elde edilemeyişinden söz açarız. Aynı eser, sayfa 115. Ufkun genişlemesi, yeni ufuklar elde edilmesi, şimdinin bir bilinç genişliğine kavuşması demektir. Bunu daha iyi söylersek, bilincin kendini bir tarihsel bilinç olarak kavraması demektir. Bilincin tarihsel bir bilinç olması, bilincin tarihsel bir ufuk kazanması ile aynı anlama gelir. Bunun için ufuktan söz açarken şöyle deriz. Ufku olmayan kimse, yeterince geniş görmeyen ve bundan ötürü ona yakın bulunan şeyleri büyüten bir insandır. Geniş ufku olan insan ise, yakınında bulunan şeyleri abartmayan, tersine onların ötesini görebilen insandır. Ufku olan kimse, yakınlığına ya da uzaklığına, büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre bu ufuk içinde bulunan şeylerin anlamını doğru olarak değerlendirmesini bilir. Aynı eser, sayfa 115. Ufkun genişlemesi, tarihsel bilincin gelişmesi, insanın içinde bulunduğu şimdiyi genişletmesi, şimdinin tarihsel zamana yayılması, şimdi ile tarihsel zaman arasında bir örtüşme anlamına gelir. Bunu belki şöyle de dile getirebiliriz. Yaşanan şimdinin ufku, yaşanmış bir tarihsel ufuk ile bütünleşir. Böyle bir süreç, anlamak dediğimiz süreci oluşturur. Anlamak bu anlamda insanın içinde yaşadığı şimdiyle bilincini tarihe aktarması, tarihin içine yerleştirmesidir. Burada birbirinden farklı iki ufuk mu vardır? Biri anlayan, insanın içinde yaşadığı ufuk, öbürü de anlayanın kendini içine yerleştirdiği tarihsel ufuk. Aynı eser, sayfa 117. Gerçi teorik bakımdan soruna bakılırsa böyle bir durumdan söz açılabilir. Ancak yaşam içinde şimdi bilincini tarihsellik bilincinden ayıramayız. Nasıl bir birey öbür bireylerle tinsel bir beraberlik içinde bulunduğu için hiçbir zaman bir birey değilse, bunun gibi bir kültürü içine alması gereken kapalı bir ufuk da bir soyutlamadır. Hiçbir zaman belli bir yere bağlı olmama ve bunun içinde hiçbir zaman kapalı bir ufka sahip olmama insan varlığının tarihsel hareketliliğini oluşturur. Aynı eser sayfa 117. Buna göre şimdiyi tüm zamanın akışından çıkarıp bir ufuk olarak soyutlayamayız. Şimdiler sürekli olarak birbirine eklendiği gibi şimdi ufku da sürekli olarak öbür ufuklara eklenir. Buradan da ufukların hareketliliği doğar. Ufuk daha çok içinde hareket ettiğimiz ve bizimle birlikte hareket eden bir şeydir. Ufuklar hareket edene göre değişirler. Aynı eser sayfa 117. Bu yalnız şimdi ufku için geçerli değildir. Aynı zamanda geçmiş ufuklar için de geçerlidir. Böylece kendisinden tüm insan yaşamının doğduğu ve gelenek biçiminde var olan geçmiş ufku da sürekli olarak hareket içindedir. Aynı eser sayfa 117. Buradan ufukların bölünmüşlüğünün bir ufuklar bütünlüğüne ulaştığı sonucu doğar. Başka türlü söylersek ufuk gerek şimdi gerekse geçmiş ufuk olarak birbirinden belirli sınırlarla ayrılmış değildir. Şimdi ufku o halde geçmiş olmaksızın oluşamazdı. Kazanılacak tarihsel ufuklar gibi kendi başına bir şimdi ufku da olamaz. Aynı eser sayfa 119. Buna göre şimdiyi anlamak, şimdiyi tarih içine yerleştirmek ya da şimdinin tarihsel ufuk içinde eritilmesi olacaktır. Böyle bir eritilmede ancak gelenekle olarak kazanır. Anlamak sözde kendi başına var olan ufukların eritilmesi olgusudur. Geleneğin egemenliğinde bu eritilmeler meydana gelir. Böyle bir erime içinde eski ve yeni birbirini ortadan kaldırmaksızın daima yeniden canlı bir geçerlilik içinde gelişirler. Aynı eser sayfa 119. Bu canlı geçerlilik gelenekte somutluk kazanır. Gelenek, tarihsellik bilincinin bir süreklilik biçimidir. Bu açıdan bakınca şimdi, geçmişi değil, geçmiş tarih bilinci şimdiyi belirler. Eğer tarih bilincimiz tarihsel ufuk içine kendini yerleştirirse o zaman bu, bizim kendi dünyamızda hiçbir ilgisi olmayan yabancı dünyalara kaçmak anlamına gelmez. Tersine onlar yeni, büyük, içinden hareketli bir ufuk oluştururlar. Bu ufuk, şimdinin sınırlarının dışına çıkarak kendi bilincimizin tarihsel derinliğini kuşatır. Hakikatte ise biricik bir ufuk vardır ve bu da tarihsel bilincin içine aldığı her şeyi içine alır. Aynı eser sayfa 117. Bu bir bakıma yaşadığımız geçmiştir, yaşadığımız tarihtir. İçinde bulunduğumuz şimdiyi geçmişe aktarmak, bilincimizi geçmiş içine yerleştirmek ve orada eritmemiz bir psikolojik kavramla söylersek acaba bir özdeşleyim, Einfühlung değil midir? Yine özdeşleyime dayanan böyle bir süreç tarihin psikolojik olarak kavranması anlamına gelmez mi? Böyle bir nitelendirmeyi Gadamer kesin olarak reddedecektir. Geçmişe böyle bir kendini yerleştirme, bir bireyin bir başka bireyi ne özdeşleyimidir ne de bir başka bireyin ölçütlerine bağımlı olmadır. Tersine kendini böylece geçmişe yerleştirme daha yüksek bir genelliğe yükselmeyi ifade eder. Bu genellik yalnız kendi parçalanmışlığımızı değil, diğerinin parçalanmışlığını da aşar. Ufuk burada kendini gösterir. Çünkü anlayanın sahip olması gereken üstün bir dünya görüşünü ifade eder. Aynı eser sayfa 118. Böyle bir dünya görüşüne ulaşma etkinliği bir psikolojik süreci değil, bir felsefi süreci gösterir. Bu felsefi süreçler şeyden önce tarih felsefesi içinde yer alır. Tarih felsefesi gelenekler içinde somutlaşan bir tarih bilincini anlamaya çalışır. Bir geleneği anlamak buna göre bir tarih ufku ister. Burada söz konusu olan kendimizi bir tarihsel duruma yerleştirmekle bu ufku elde etmek değildir. Böyle bir duruma kendimizi yerleştirmek için daha önce bir ufka sahip olmamız gerekir. Aynı eser sayfa 117. Bu ufuk tüm ufukları kucaklayan bir tarihsel bilinç ya da bir dünya görüşüdür. Şimdi bu dünya görüşü açısından bakınca tüm insan yapıp etmelerinin, insanın ortaya koyduğu ürünlerin ve insan başarılarının bir tinsel, tarihsel ufuk ve tinsel tarihsel bir bilinç içinde yer aldıkları görülür. Kültürün oluşumu bu anlamda tarihsel bilincin oluşumu ile örtüşür. Tarihsel bilinç bizim tarihi anlamamız demek olduğuna göre tüm tek tek kültür fenomenleri yine bir tarihsel olgu ve bir kültür fenomeni olan sanat yapıtları da ancak böyle bir anlamanın objesi olduklarında tarih bilincinin korelatı olurlar. Sanat yapıtlarının tarihsel bir varlığı olduğuna göre biz onları ancak anlamak ile yaklaşabiliriz. Onları anlamakla tarihsel bilincin bütünlüğü içinde onları kavrayabiliriz. Bu söylediklerimizi alımlama estetiği açısından değerlendirmek istersek şöyle diyebiliriz. Sanat yapıtları onları ancak anlayan bir bilinç için bir varlığa sahiptirler. Onlar bir anlama objesi olan varlığı, bir tarihsel varlığı ifade eder. Bir sanat yapıtını, örneğin bir edebiyat metnini anlamak, içinde bulunduğumuz tarihsel durumu, metnin tarihsel durumu içine yerleştirmek ve onda eritmektir. Bu anlamda onların anlam ve estetik değerini somutluğa kavuşturabiliriz. Bir metnin somutluğa kavuşturulması demek, onun yorumlanması demektir. Bundan ötürü, çağdaş hermenötik, romantik çağda bulduğu anlama ve yorumlama kavramlarını pietizmin uygulama kavramı ile birleştirerek edebiyat yapıtlarına uygulamak ister. Bu anlamda edebiyat metnini inceleyen araştırıcı ilkin onu tarihsel bilinci içinde anlayacaktır. Subtilitas intelligendi. Ama onu anlamak, metni şimdi içinde yaşanan durumu uygulamak, subtilitas applicandi, yani onu tarihsel bilincin içinde kavramak anlamına gelir. Ancak bu zaman yorumcu ile metnin içinde yer aldığı farklı zamanlar birleştirilebilir ve anlam yabancılaşması aşılmış olur. Aynı eser sayfa 121. Böyle bir tavır içinde bir edebiyat metnine yaklaşmak artık yeni bir sözcükle ancak dile getirilebilir. Yorumlamak subtilitas expligendi. Böyle bir işlevi uygulayan da yeni bir ad alır, yorumcu. Bir edebiyat metni ancak bu üçlü işlevle kavranabilir. Bu işlevler doğrudan doğruya edebiyat metnine yaklaşan süjeye ait etkinliklerdir. Bu işlevlerin yerine getirilmediği yerde sanat yapıtları edebiyat metinleri anlamlarına kavuşamazlar. Bu düşünceler hermenötiğin olduğu kadar alımlama estetiğinin de ileri sürdüğü düşüncelerdir. 4. Umberto Eco ve açık sanat yapıtı anlayışının katkısı. Alımlama estetiğinin oluşumunda bize göre Umberto Eco'nun açık sanat yapıtı anlayışının belli bir katkısı düşünülmelidir. Son yıllarda İtalyan düşünürünün önde gelen kişilerinden biri olan Umberto Eco'nun sanat felsefesinin çıkış noktasını sanat yapıtı oluşturur. Eco, sanat yapıtını yeni bir açıdan, bir bakıma alımlama açısından temellendirmek ister. Buna göre Eco için sorun kendiliğinden sanat yapıtı nedir sorusu olacaktır. Eco ilkin bu soruya çok yalın bir karşılık verir. Bir yandan sanat yapıtı bir objedir. Umberto Eco, Das offene Kunstwerk, sayfa 29, Frankfurt, A/M, 1977. Ancak sanat yapıtının bir obje olduğunu söylemek, onu belirlemek için yeterli değildir. Bunun bir başka soru, sanat yapıtı nasıl bir objedir sorusu ile tamamlanması gerekir. Eco'ya göre sanat yapıtı, sanatçının iletişimsel, komünikatif etkilerin örgüsünü olanakça her tüketicinin başta sanatçı tarafından imgelendiği biçimde anlayabileceği tarzda organize ettiği bir objedir. Bu anlamda sanatçı kendi içine kapalı bir biçim üretir ve ister ki bu biçim meydana getirdiği gibi anlaşılsın ve ondan haz duyulsun. Aynı eser sayfa 29. Böyle bir sanat yapıtı anlayışına göre sanat yapıtı sanatçının ona yerleştirdiği izlenimler, duygular ile kapalı bir bütünlüktür. Onunla her ilgi kuran süre bu kapalı sistem içindeki elemanlarla ilgi içine girer. Aynı duyguları, aynı hoşlanmayı duyar. Böyle bir anlayışa göre sanat yapıtı ile ilgi içine giren bir sürecinin ona katabileceği herhangi bir eleman yoktur. Bunun aksini düşünmek, sanat yapıtına, onun özüne yabancı bir elemanın sokulması anlamına gelir. Şu halde sanatta yorum olmayacaktır. Ancak sanat yapıtını böyle bir kapalı sistem olarak düşünmek, onun canlılığını, dinamizmini ortadan kaldırmak demek olduğu gibi, onu kavramak isteyen süreyi de sadece tekrarlayıcı, yaratıcılıktan yoksun, edilgen bir varlık olarak düşünmek anlamına gelir. Ama estetik ilgi içinde sürenin böyle edilgin bir varlık olmadığını biliyoruz. Öbür yandan, sanat yapıtı ile ilgi kuran her süre, yapıtın sağladığı uyarıların örgüsüne bir tepkiyi, onların ilgilerini anlamada somut bir existential durumu beraberinde getirir. Belirli biçimde koşullandırılmış bir duyarlılığı, belli bir eğitimi, beğeni yönlerini, eğilimleri ve kişisel önyargıları. Öyle ki sanat yapıtının yaratıldığındaki biçimini anlamak belli bireysel bir perspektife göre mümkün olur. Aynı eser sayfa 30. Buna göre bir sanat yapıtını onu kavrayan sücelerin ilgisi dışında sanatçının onu yarattığı biçimde düşünmek olanak dışıdır. Sücelerler nitelikçe birbirlerinden farklı ve farklı perspektiflere sahip olduklarına göre her bir sücenin aynı sanat yapıtı ile yaşantısı farklı olacak. Yani aynı sanat yapıtı farklı sücelere göre farklı biçimler alacaktır. İşte bu anlamda bir sanat yapıtı dengeli bir organizmanın yetkinliği içinde tamamlanmış ve kapalı bir biçimdir. Ama aynı zamanda açık bir biçimdir, bin türlü yorumlanabilir ve onun tekrarlanması olanaksız olan bir defalığı da bundan etkilenmez. Aynı eser sayfa 30. Tüm bu değişik sücelerin değişik ilgileri içinde bir sanat yapıtı neyse o olarak kalır. Ancak o, sücüler tarafından her kavranışında yeni bir biçim elde eder. Çünkü her alımlama böyle bir yorumlamadır ve bir gerçekleştirmedir. Çünkü her alımlamada yapıt özgün bir perspektif içinde yeniden canlanır. Aynı eser sayfa 30. Buradan şöyle bir durum ortaya çıkar. Sanat yapıtı gerçi organik bir bütündür ama bu bütün kendisiyle ilgi kuran her sujeye göre farklı bir biçim alır. Sanat yapıtının kavranmasında kavrayan sujenin katkısı Eco'ya göre daha Platon'dan beri bilinir. Bir sanat yapıtının alımlanmasında sübjektif payın önemi eskiler tarafından da biliniyordu. Söz gelişi Platon, Sofistes'e ressamların orantıları objektif olarak tekrarlamadıklarını, tersine biçimleri bakana göre göründükleri görüş açısından resmettiklerini söyler. Aynı eser sayfa 32. Ancak ne var ki sanat yapıtı ile onu kavrayan süje arasındaki böyle bir alımlama ilgisi her zaman benimsenmiş değildir. Hatta Eco'ya göre bu ilgiyi değerlendirme bir bakıma çağlara göre değişmektedir. Şöyle ki, barok dönemine kadar Batı sanat anlayışı sanat yapıtını kapalı bir sistem olarak kavrar. Ancak Rönesans'tan sonra gelişen pozitif doğa bilimlerinin beraberinde getirdikleri mekanist evren tablosu sanat yapıtlarını da artık kapalı bir sistem olarak düşünmekten kurtarır ve sanat yapıtları böylece yeni bir kategori, hareket kategorisi içinde düşünülürler ve sanat yapıtları bu kategori içinde canlılık kazanırlar. Bu hareket kategorisi özellikle çağdaş sanat kavrayışında etkili olur. Bunun ürünü olarak da modern sanat doğar. Modern sanatın harekete dayanması, sanat yapıtını sücenin özgürce yorumlaması anlamına gelir Eco'ya göre. Fizik dünya tablosunda Einstein'ın relatif görüşünün meydana getirdiği büyük değişim bu yeni hareket anlayışının nedeni olmuştur. Klasik sanat, sanat yapıtını kapalı, organik bir sistem olarak anladığı halde modern sanat, sanat yapıtını açık bir biçim olarak görür. Bunu müzik üzerinde örneklemek istersek, klasik bir müzik yapıtı, bir Bach fügü, Aida ya da Sacre du Printemps, müzikal realitenin bir bütünüydi. Bu müzikal racia, bestecinin imgelediği biçimi ana çizgileriyle yalnız tekrarlamaya izin verirdi. Böylece de besteci müzikal elemanları kesin ve kapalı bir biçim içinde organize eder ve dinleyiciye sunardı. Aynı eser sayfa 28. Bu Eco'ya göre klasik sanatın genelde anladığı biçim anlayışıdır. Modern sanat ise bunun karşıtı olan açık biçim anlayışına sahiptir. Bunu yine müzik örneği üzerinde gösterirsek, yeni müzik yapıtları ise kapalı ve kesin bir bildiriden, kesin olarak organize olmuş bir biçimden meydana gelmezler. Tersine onlar yorumcunun girişimlerine göre pek çok organizasyon biçimleri meydana getirme olanağı verirler. Yeni müzik yapıtları, sonuç olarak verilen tek bir yönde icra edilen ve kavranmak istenen kapalı sanat yapıtları olarak ortaya çıkmazlar. Tersine, yorumcunun icra ettiği anda yalnız onun tarafından tamamlanan açık sanat yapıtları olarak ortaya çıkarlar. Aynı eser sayfa 29. Müzik alanındaki bu durum öbür sanat alanlarında da, figüratif sanat ve edebiyat sanat alanlarında da böyledir. Özellikle modern edebiyat sanatında bu çok açık olarak böyledir. Günümüz edebiyatında bir simge, sembol dilinin kullanılmasının nedeni de onun açık biçime dayanmasında bulunur. Bu anlamda modern edebiyatın büyük bir bölümü belirsizliğin ifadesi olarak simge kullanmaya dayanır. Bu belirsizlik ifadesi yeni tepkiler ve yeni yorumlar için daima açık kalır. Kafka'nın yapıtları açık sanat yapıtı için per excellence birer örnek teşkil ederler. Dava, saray, bekleme, hüküm, hastalık, değişme, işkence bu yapıtlar sözcüklerin doğrudan doğruya sahip oldukları anlamda anlaşılmaması gereken durumlardır. Aynı eser sayfa 37. Onlar sınırsız yorumlara açık durumlardır. Bu anlamda onlar açık sanat yapıtlarıdır. Ancak nasıl klasik edebiyat yapıtlarını, yani kapalı biçime dayalı edebiyat yapıtlarını teorik yönden inceleyen poetikalar da olmuşsa, açık sanat yapıtını teorik açıdan temellendirecek poetikalar da olmalıdır. Bu poetikaların Eco'ya göre bir tek hedefi olmalıdır. Açık sanatın poetikası, yorumcuda bilinçli özgürlük etkinliğini meydana getirmeye çabalamalı, onu bitip tükenmeyen ilgilerin etkin bir merkezi olarak belirlemeli, yorumun bu tip tükenmeyen ilgiler arasında yorumcu kendi biçimini meydana getirmeye ve bunu yaparken de yorumlanan sanat yapıtının organizasyonunu oluşturan hiçbir kesim biçim tarafından zorunlulukla belirlenmemelidir. Aynı eser sayfa 31. Açık sanat yapıtı kesin sınırlılığın ötesinde özgür bir biçim alanı olacağı gibi yorumcu da sübjektifliğin ve bireyselliğin özgürlüğü içinde bu açık sanat yapıtını yorumlayacaktır. Bundan ötürü her yorum bir özgür etkinlik ifadesi olacaktır. Ancak bu ifade bir gösteren ile bir gösterilen arasındaki ilgi anlamına gelir. Bu ilgiyi ise semiotik incelediğine göre burada da konu semiotiğin araştırma alanına kaymış olur. Bunun için bu ilgiyi sanat yapıtında araştırmak bir semiotik araştırması olacaktır. 5. Alımlama, reception estetiğinin ana düşünceleri. Alımlama estetiği her şeyden önce yeni bir edebiyat teorisidir ve alımlama estetiğinin tüm çabası edebiyat yapıtını açıklamak ve aydınlatmaya çalışmaktır. Bu nedenle onun tüm düşünme etkinliğinin objesini edebiyat yanını oluşturur. Böyle bir edebiyat teorisinin alımlama estetiği içindeki yerini Jaus'un Konstanz okulu çerçevesi içindeki çalışmaları oluşturur. Jaus'a göre edebiyat olayı karşısında bugüne kadar başlıca iki yaklaşım saptayabiliriz. Biri Marksist yaklaşım, öbürü de formalist yaklaşım. Her iki anlayışında ortak bir yönü vardır. Onlar edebiyat olgusunu belli bir açıdan ele alırlar. Onlar için edebiyat yapıtı ilkin bir üretimdir ya da bir betimlemedir, tasvir. Ama bunun dışında başka bir şey değildir. Marksist ve formalist estetik okullarının yöntemleri edebiyat olgusunu bir üretim ve bir betimleme estetiğinin kapalı çerçevesi içinde kavrarlar. Okuyucu, dinleyici ve seyirci, kısaca publik etkisi, her iki edebiyat teorisinde çok sınırlı bir rol oynar. Hans Robert Jaus, Literatur gestisch als Provocation, der Literatur Wissenschaft. Bakınız, Our Warning, aynı eser, sayfa 126. Oysa alımlama estetiğine göre bir sanat yapıtı, bir edebiyat yapıtı, onunla estetik bir ilgi kuracak olan bir halk için, bir süje varlığı için vardır. Burada edebiyat söz konusu olduğuna göre okuyucu etkisi ön planda gelmelidir. Oysa her iki yöntemde estetik için olduğu gibi tarihsel bilgi içinde vazgeçilemez bir rolü olan okuyucuyu edebiyat yapıtını ilk sırada belirleyen alıcı olarak dikkate almazlar. Oysa yeni bir yapıt üzerine yargı veren eleştirmen de daha önceki bir yapıtın pozitif ya da negatif kuralları karşısında kendi yapıtını tasarlayan yazar da bir edebiyat yapıtını gelenek içindeki yerine oturtan ve onu tarihsel açıdan açıklayan edebiyat tarihçisi de ilkin okuyucudurlar. Aynı eser sayfa 126. Gerek Marksist teori gerekse formalist teori için okuyucu edebiyat olgusunun dışındadır. Marksist teori edebiyat olgusuna üretim açısından, formalist teori de edebiyat yapıtının nitelikleri açısından yaklaşır. Marksizmin ortodoks estetiği okuyucuyu tıpkı yazarı ele aldığı gibi ele alır. Okuyucunun sosyal durumunu sorar, sınıflara ya da onu bölünmüş bir toplumun tabakalaşması içinde bulmak ister. Formalist okulda okuyucuya algılayan bir süje, metnin buyruklarına göre biçim farklılıkları ya da yöntem açıklamaları yapabilen bir süje olarak gereksinme duyar. Aynı eser sayfa 126. Öte yandan formalist teorinin süjeyi, okuyucuyu hesaba katmaması buna paralel bir açıdan olur. Formalist okul okuyucudan bir filologun teorik anlayışını bekler. Bu filolog sanat üzerinde sahip olduğu bir bilgisiyle yapıtın biçim farklılıkları üzerine düşünebilir. Tıpkı Marksist okulun bunun tersine okuyucunun spontan deneyini tarihsel materyalizmin bilimsel ilgisi ile eşit tutması gibi. Bu tarihsel materyalizm edebiyat yapıtında üst yapı ile alt yapı arasındaki ilgileri ortaya koymak ister. Aynı eser sayfa 126.